Ayrım 10, sayfa 93. Haydari'den az ileride serbest yolda ilerleyen kamyonlar taburcu edilen 4 arkadaşa yetişip geçiyorlar. Bu 4 kişinin yol kenarına dizilip hazır ol vaziyetine geçtiklerini, tek sıra halinde kasketlerini çıkarıp başlarını öne eğdiklerini, saygıyla, acıyla geçen konvoyu selamladıklarını görüyoruz penceremizden. Koğuşlarda dolaşıyoruz. Doktor Panayot omuzuma dokunuyor. Gitti çocuklar, sıra bizde. Sıra bizde doktor, ama bir farkla, 24 saatlik bir krediyle. Evet, yarın sabaha kadar. Az mı bu? Temizlik işlerinde misin bugün? Öyle. İş bittikten sonra biraz konuşsak ne dersin? Hep seve seve karşılarım bu arkadaşın yaptığı sohbet tekliflerini. Konuşurken konudan konuya atlar. Böylece birçok konu üstüne düşünmemi sağlamış olur. Çok katı yürekli bir insan kanısını uyandırır adamda. Ama dikkatlice bakınca bir çocuktan farksız olduğunu görürsün. Şimdi şuracıkta oturup anacığına upuzun, hisli, iştenlikli bir mektup yazmaya hazır bir çocuk. O büyük badireyi takip eden bu ilk saatlerde hiç kimse için katı yürekli, soğukkanlı, inatçı demeye dili varmaz adamın. Hepimiz içi kan ağlayan, üst üste aynı hançerin dalıp çıkması sonucu kalpleri kanlar içinde aynı acıyı duyan insanlarız. Kalbimiz kan ve gözyaşı akan açık bir yara. Arkadaşlarına dikkat ediyorsun. Bu ilk saatlerde hep yalnız kalmak istiyorlar. Düşünüyorlar hep. Gözyaşlarını gizlemek, bitkinliklerini maskelemek için hep yere bakıyorlar. Uzun kosti bir köşeye büzülmüş, iki kat olmuş, kollarını başını sarkıtmış o koskoca adamdan ufak tefek biri kalmış şimdi. Bu ufak tefek biri de en önemsiz bir söz, en umulmadık bir laf karşısında hem de hiç kimseden saklamak ihtiyacı duymadan hüngür hüngür ağlamaya hazır. Çok gördüm uzun kostiyi ağlarken, o saf gözleriyle masum, şaşkın bakışlarını, bu gözlerin sonra yaşlarla doluşunu, dünyanın bunca kötülük, bunca haksızlıklarını yeni keşfetmiş gibi oluşunu görmek için çok kere arkadaşlarla ona takılmışlığımız vardır. Bir ara bana bakıyor, kendisini izlediğimin farkında. Acı gülümsüyor, dudakları titreşiyor. Kendisini yalnız bırakmam için yalvarıyor bana bu dudaklar. Belki de biraz önce aramızdan giden yiğitlere, kendilerinden önce aynı yere gitmiş olan oğluna babasından bir mesaj götürmeleri için yalvarıyor bu dudaklar. İlgilenmez görünüyorum, başımı çeviriyorum. Bay L. oturmuş oğluna çok önemli bir şey açıklamakta. Yüzünde büyük bir acının ifadesi var. Yüz çizgileri hareketli. Birbirine girmiş, sonra kayboluyor bu çizgiler. Yeniden şekilleniyor. Yüz bu sefer tekrar o ciddi halini alıyor. Bu çizgiler şöyle konuşuyor. Evladım, ben de çok ıstırap çekiyorum. Çocuk oturmuş hiç kımıldamadan ihtiyar babasını dinliyor. O da kendi sessizliğiyle şöyle bir karşılık veriyor olacak. Çok ağırdı, leblebiciye yaptığı muamele baba. Yanlarına yaklaşıyorum, teselli edici bakışlarla bakıyorum Bay L'ye. Şöyle demek istiyorum bu bakışlarla. Size yardıma geliyorum. Yüzünün ifadesi tatlılaşıyor. Ömründe hiç ak saçlı, kırışık yüzlü, yapayalnız, saygıdeğer bir ihtiyarın kendi başına gözyaşı dökmeden ağladığını görmüşlüğünüz var mıdır bilmem. Yorgo diyorum küçüğe. Şunu iyi bil ki, 50'ler arasında gönlü rahat, huzur içinde ölüme giden biri varsa o da senin leblebici. Bunu iyi bilesin. Çocuk endişeli beni süzüyor. Rahatsız olduğu belli. Beklemediği bir anda kırbaç yemiş gibi bir hali var. Yüzüme bakıyor. Bana şöyle demek istediği belli. Sizden bunu beklemezdim. İyi niyetime mi inandıramadım onu yoksa? O büyük mucizeyi, o büyük sevincini sana borçlu. Leblebici, aslanım. Dün akşam sen onu bütün günahlarından yıkadın, pakladın. Buna emin ol. Zaten kendin de gördün bunu. Yanındayken nasıl döktüğünü içine. Zavallı öyle küsmüştü ki hayata. Acı doluydu bütün kalbi. Ömür boyunca hiç kimse onu ciddiye almamıştı. Oysa sen dün akşam birkaç dakika içinde onu iyi ettin. Acılarını yok edip onu tertemiz bir insan yaptın. İçini dökmesine, kusurlarından, günahlarından arınmasına yardım ettin. Sonra daha da önemlisi ona bir babanın yanı başında, dizinin dibinde oturmak olanağını sağladın. Böyle bir gölgeye ömür boyunca sığınamamıştı o. Sonra her şeyini onunla paylaştın. Sana gösterilen şefkatin yarısını ona verdin. Yanından ayrıldığı zaman o bambaşka bir insandı artık. Elinde çok kıymetli bir hazine vardı şimdi. Senin dostluğun. Babanın yanında da sıcacık bir köşeciği olmuştu. O dün gece size benzemeye yemin etti içinden. Ahdetti buna. Ömründe ilk defa kendisine iyi muamele eden, iyi insanlara benzemek, onlara layık bir insan olmak kararına varmıştı o dün gece. Peki ya zorla aldığım sigaralar? Çocuk hıçkırıyor sesi boğuk. Şunun düşündüğüne bak. O zaten burada bir iş adamı olmak sevdasında değildi ki. Salt kendisine dikkat etsinler, adamdan saysınlar diye yapıyordu bu işi. Acısını, yalnızlığını görsünler diye. Sigaralar bu olup bitenlerin bahane tarafı. Bir araç bu sigara meselesi. Gördün kendinde nasıl yiğitlerin yiğidiydi bugün liste okunurken. Sigaralarını da bize bırakmış diyor ihtiyar ağlamaklı. Sen de al bir tane de taksiratını affet diyor delikanlı gözyaşlarını tutamayarak. İhtiyar oğluna bir kutu sigara uzatarak ekliyor. Arkadaşlara da verelim, dağıtalım da içsinler birer tane. Hadi Yorgo evladım. Delikanlı elinde kutu, bütün kovuşu dolaşıyor. Bir eliyle kutuyu uzatıyor, öbür elindeki mendille gözyaşlarını siliyor. Durumu kavramayan kalmadı koğuşta. Herkes bu tabloya şöylece bir göz atıp durumun bütün anlamını kavruyor. Uzatılan sigarayı saygıyla alıyor. Söyleyecek söz bulamayıp susuyor. Barba Apostol bir şeyler söylemeye hazırlanıyor. Sonra şaşırıp beceremiyor. Elleri titriyor. Bir heyecan ve ıstırap tufanı içinde delikanlıyı kucaklayıp yanaklarından öpüyor. Böylesine bir mevlüt ailine yeryüzünde pek sık rastlanmaz. Böylesine bir törene seyrek rastlanır dünyada. Bu koğuştaki yerleri boş kalan arkadaşlarımız için kalbimizin içinden gelen bir ayin. Kovaç bir fırtına gibi dalıyor koğuşa. Angarya alacak. Bereket versin sigaraları saklamaya vakit bulabildik. Bağırıyor Kovaç. Herkes sıraya. Koğuş meydancısı 5 kişinin temizlik için kalması gerektiğini hatırlatmak cesaretini gösteriyor. Büyük, çok büyük, affedilmez bir disiplinsizlik bu hareket Kovaç için. Kırbacını gelişigüzel sallamaya başlıyor kimsenin gözünün yaşına bakmadan. Yeter ki kırbaç insan etine değsin, boşa sallanmasın. Meydancıyı tekmeleyerek sıranın başına alıyor. Hepimizi küfürler yağdırarak avlunun bir yanında yığılı duran koskoca bir moloz kümesinin önüne getiriyor. 2 saatte finiş. Yok finiş, yılan var. Bu moloz dağının nasıl taşınacağını gösteriyor sonra bize. Molozlar 800 metre kadar öteye, avlunun öbür yanına taşınıp yığılacak. Bu aralık bu işi görürken geçeceğimiz yol boyunca 4 SS nefere ellerinde kırbaçları yerlerini alıyor. Aramızda konuşma yasak. 2 saatlik süre içinde gidiş geliş 4 kırbacın başlarımızda şaklamasını istemiyorsak üvez ısırmış kısrak gibi koşmamız gerek. Moloz taşımak için sadece 10 zembil var. 15 kadar da eski teneke bulduk. Böylece içimizden 30 kişi bir taşıma aracı kullanabilecek. Geri kalanlarımız? Geri kalan 120 tutuk nasıl çalışacaklar bu işte? Kovaç'tan talimat bekliyoruz. En yaşlımız olan Barba Apostol bu bakımdan bir şeyler soracak oldu kendisine. Kovaç bir an durumu düşünür oldu. Hazır bir planı olmadığına hükmederiz diye bir yandan da zembillilere, tenekelilere kırbaç sallıyor, küfrediyor, peşlerinden birkaç adım seyirtip kovalıyor, sonra bize dönerek kırbacını kaldırıyor. Los, los. Dönüp yüzüne bakıyorum. Nasıl olacaktı bu los, los işi anlayamamıştık. Kovaç kırbacını kudurmuşçasına Bayleğenin başında şaklatıyor. Los, los. Bayleğenin oğlunun elini tutuyorum usulca. Olmaz tut kendini diyorum. Bayleğe kırbaç darbeleri altında işe ilk başlayan oluyor. Moloz yığınına eğilip ceplerini doldurmaya başlıyor. Biz de öyle yapıyoruz. Bu da bir hal çaresi. Ceplerimizi taş toprak doldurup yürüyoruz. Kovaç avazı çıktığı kadar bağırıyor. Olmaz. Avuçlarımızı da doldurmamız gerekiyormuş. İkinci seferde Kovaç başka bir yenilik düşünmüş. Cepler yeteri kadar toprak alamıyor. Koyunlarımızı da doldurmamız gerek. Ama Kovaç bir Alman da değil, bir Macar asıllı Alman. Öyle bir hayal gücü var ki, deme gitsin, yaman iş diyor. Bunun için şimdi ceketlerimizi çıkarıp bunları da doldurmamızı istiyor. Bu aralık gidiş gelişlerde SS'lerden birinden kurtulsan öbürlerinden kaçamıyorsun. İstediğin kadar çabuk yürü, istediğin kadar koş. Para etmiyor. Hızlı gitmediğin kanısında onlar. Peşinden kovalıyorlar. Kırbacın biri öbürüne teslim ediyor adamı. Dizlerin bağı çözülüyor. Başı kanamadık kimse kalmıyor aramızda. Eli kolu ya da başka bir yanı kanamadık adam bulamazsın. Aradan 1 saat geçtiği halde moloz yığını hemen hemen olduğu gibi duruyor. Bir taş bile eksilmemiş sanki. Kovaç kuduruyor. Olmaz, daha al. Ama nasıl alalım? Pantolon cepleri dolu, koyunlar dolu, biricik ceketimiz dolu. Omuzlarda taşıyoruz. Başka nasıl alalım? Nasıl taşıyalım? Neremize koyalım? Burada koyacak. Los, los, aç ağız koy. her seferinde ağızlarımıza da toprak dolduruyorlar. Elden ne gelir? Sadece koşmak düşüyor sana, koşman gerek. Moloz yığınının 2 saat içinde yok olması gerek. Üstelik daha da beteri var. Bir yandan kovalanıyor, bir yandan da o korkunç tehdidi düşünüyorsun. Moloz 2 saat içinde taşınmazsa yılan var, yani yılan oyunu var. Bunu hatırlıyorsun. Korkunç, nefret edilecek bir oyun bu. 1 Şubat akşamı geliyor gözlerinin önüne. Karlar avluyu kaplamış, kuru bir poyraz her yanı kasıp kavurmakta, her yan donmuş. Ağızdaki tükürük bile donmuş. Sakarya Manga inşaatlarında çalışan tam 150 arkadaş saat 6 sularında dönmüşlerdi Angarya'dan o akşam. Nizamiye kapısında arama yapılmıştı. Üzerlerinde dışarıdakilerin bizim için verdikleri sigaraları bulmuşlardı. Bir de gazete parçası. Akşam yemeğini gözlerimizin önünde yere döktürdüler emir verip. Tam 6 kazan yemek avluya döküldü. Bütün kamp içtima edildi. Sıraları açıp yat komutu verdiler. Karların üstüne yüzü koyun uzandık. Kamp amirimiz Napolyon da bizimle beraber en başta binlerce rehinenin önünde yattı karların üstüne. Komutları kamp komutanı kendisi veriyordu. Kamçılı 15 kadar SS sıraların arasına dağıldı. Hazır durumda. Karların içinde dirseklerimize dayanarak sürünmemiz gerekiyormuş. Los dostlar gırla, ancak dayakla, bağırmayla, yorgunluklarını yenebilen hayvanlardan farkımız yok. Sonra da varsın, gebersinler, boş ver. Napolyon komut veriyor, o da teselli edici sözler mırıldanıyor. Dayanın çocuklar, bu da geçer. Her şey unutulur. Hepimizden daha hızlı, hepimizden daha güçlü. Dirsekler sürtünmekten cılk yara olmuş durumda. Vücut buz kesmiş. Karların içinde habire ilerliyordu Napolyon umutsuz. Kar, soğuk, poyraz, bağırmalar, komutlar ve kırbaç. Bir şey daha, türkü. Napolyon hepimizden önce başlıyor Türkiye. Hayat böyledir işte, hayat böyledir diye yankı veriyor bir ağızdan rehineler kalabalığı önderlerinin sesine ve önder şefkat dolu gür sesiyle türküye devam ediyor. Hayat böyledir işte, yaprakları dökülmüş bir çiçek. Ve diziler yüzü koyun, dirseklerinin üstünde donmuş avluyu dört dönüyor. Arada bir geride kalanlar oluyor. Bütün kırbaçlar üzerlerinde şaklıyor. Napolyon'un sesi, sevginin sesi ünlüyor. Dayanın çocuklar, geri kalmayın. Geri kalmamak için kalan gücünün en ufak kırıntılarını da harcıyorsun. Bayılanlar oluyor. İnsafça kırbaçladıktan sonra ıskarta mal gibi bir kenara itip bırakıveriyorlar. Avlu böyle cesetlerle doluyor. Ama yılan oyunu devam ediyor gece yarılarına kadar. Tab 3 saat. Bunları hatırlıyorsun ve moloz yığınını olduğu gibi hiç eksilmemiş gördükçe korkular, umutsuzluklar geçiriyorsun. Susuzluktan yanıyorsun. Yutmak için ağzında tükürük bile kalmamış, ağzın çamur dolu. Ağzındaki toprak yükünü bir an önce boşaltıp arta kalan çamuru olsun yutmaya çalışıyorsun. Komutan kovacı çağırtıyor. Saat yarım. Cellatların yemek zamanı. Salt bu sebeple son veriyorlar işkenceye. Cellatlar yemek yiyecek. Artık esirler de yemek yiyebilecekler. Bak doktor, göreceksin. Birçoğumuz kurtulacağız bu cehennemden. Savaş cephelerinden iyi haberler geliyor. Dışarıdaki direnme hareketi gün geçtikçe güçleniyor. Umutlar çoğalıyor. Her gün birkaç santim kazanıyoruz. Evet, doğru diyor doktor. Sonra ekliyor. Güneşe tutuşmuş iki pehlivanın ayakları arasında duran bir üzüm tanesine benziyoruz. Tas tamam. O üzüm tanesininki kadar umudumuz az mı? Kurtulur kurtulmaz ha, ne dersin? Doktor çok sert, çok ciddi bakıyor bana. Konuşmamızın matrak bir sonuca varacağından korkuyor herhalde. Ama biz neysek oyuz işte. Davranıp devam ediyorum. Gel doktor, seninle hayal kuralım. Gülümsüyor. Bu çok hoşuma gidiyor, besbelli. Bırakıyoruz kendimizi gönlümüze göre. Dinlenmeye kesin ihtiyacımız var. Buradaki hayatın öyle garip bir ağırlığı var ki bize ninni söyleyecek birini arıyoruz. Gönlümüz çok tecrübeli. Yüzyılların tecrübesi var gönlümüzde. Yorgun bir insana ufak tefek şeylerin, oyunların, gereksiz şeylerin çok gerekli olduğunu pek iyi biliyor gönlümüz. Doktor buradan çıkar çıkmaz ver elini Atina şehri. Tabana kuvvete, şöyle yürümeye yol almaya doymak için giderken dönüp dönüp geriye de bakarız ara sıra. Buradan çıkar çıkmaz ilk işimiz şöyle kallavi cinsinden birer kahve. Para mı dedin? Paranın lafı mı olur a doktor? Dalarız ilk rastladığımız kahveye. Haydariliyiz biz. Taburcu oldu Kaydari'den dedik mi? Tamam. İstediğin kadar veresiye, dilediğin kadar kredi. Veresiye kalırız doktor. Yarın da döner yol boyunca teker teker öderiz borçlarımızı. Bir dolu pakette sigara diye tamamlıyor doktor büyük bir ciddiyetle. Biliyor musun bu ilk serbest kaldığımız gün alacağım bütün hıncımı şu hınzır sigaradan. Bak halis İngiliz olacak. Birini söndürüp öbürünü yakacağım. Binlerce, milyonlarca. Düşündüğüne bak. Akşam da birlikte anama yemeğe gideriz. Kayınço çok mu seversin koca karıyı? Tam bu noktada hayat ağları ile olmayacak işler ağları birbirlerine girip Arap saçına dönüyorlar. Uzun müddet temelsiz bir umudun sisleri içinde bocalıyoruz. Günün birinde güneşi bile ele geçirip bu ışıklı acayip topla bir mahalle maçı çevirebileceklerini uman küçük yaramazlara benzer bir halimiz var. Esnafı melek yerine koyuyor, ilk sıkıntılı durumumuzda veresiye defterlerini hemen açıvereceklerini sanıyoruz. Dışarıda iyimserlik çokluk kusurdan sayılır. Ama burada, bu cehennemde iyimserlik her daim en büyük meziyet. Artık ayrılalım doktor birbirimizden ne dersin? Bak ızdırap çeken 3000 insan var bizi bekleyen. Yanlarına gidelim, aralarına dalalım. Görüyorsun ya, onlara da birer İngiliz kokulusu ikram etmemiz işten bile değil. Ve de anamın sofrasında bir yer. Yapılacak çok işimiz var doktor. Burada mı yoksa dışarıda mı? Biz neredeyiz şimdi? Çocuklar gibiyiz. El sıkışıp ayrılıyoruz. Şimdilik burada. Isırap çeken, gözyaşı döken arkadaşlarımızın yanı başında. Kaybettiğimiz yiğitlerin yeni açılmış, yaş toprak kokan mezarlarının yanında.